Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Genç Dergisi'nin Kasım 2023 sayısının dosya konusu olan İfşa Etme, Edeni Reddet, Ne Güzel Şey Mahremiyet başlıklı yazıyı paylaşacağız. Sınır ilk bakışta özgürlükleri kısıtlayan bir kavram gibi görünse de aslında insana sunulan güvenli alanı da ifade etmektedir. Sınırı aştığında zarar görür insan, yara alır, ruhu daralır. Sınırların bulunmadığı bir dünyayı bizlere özgürlük adı altında pazarlıyor birileri. Oysa mahremiyet bilincidir bizi diri tutan, yara almaktan koruyan. Bugün maalesef büyüklerden küçüklere mahremiyet noktasında büyük zafiyetler söz konusu. Özellikle sosyal medya ifşa çılgınlığında perişan bir vaziyet almış durumda. Beğeni uğruna ahlaki değerler ayaklar altına alınabiliyor. Gündemde kalma hevesiyle ucube haller sergilenebiliyor. Hemen hemen herkesi tesiri altına alan sevimsiz bir iklimle karşı karşıyayız. Bu hassas konuda doğrusu hepimizin doğru telkinlere, hakikatli yönlendirmelere ihtiyacı var. Beşeriz, şaşıyoruz. Bazen farkında olmadan mahremiyeti ihlal edebiliyoruz. Bazen istemeyerek büyük yanlışların bir parçası olabiliyoruz. Diğer yandan kendimiz dikkatli olsak dahi takip ettiğimiz insanların halleri, tavır ve tutumları gönlümüzü yorabiliyor. Dört bir yandan maruz kaldığımız görüntüler ve paylaşımlar sebebiyle mahremiyetin ihlali bir noktadan sonra sıradan, olağan ve makul kabul edilebiliyor. Hep birlikte anlam yitiminin, amaç kaybının bol olduğu, mahremiyet bilincinin yerle bir edildiği çıkmaz sokaklara doğru sürükleniyoruz adeta. Dosyamız vesilesiyle intibaha getirici vurgular yapmaya, masum ve tatlı görünen lakin esasında çürümüşlüğe, yozlaşmaya ve değerimizin kaybına sebep olan mahremiyet ihlallerine dikkat çekmeye çalışacağız. Mahremiyet sadece Müslümanlara özgü bir kavram değildir. Nazife Şişman. Mahremiyet sadece dindarlara özgü bir kavram mıdır? Sosyal hayatta mahremiyetin olmaması ne gibi sonuçlar doğurur? Mahremiyet sadece Müslümanlara, dindara özgü bir kavram değildir. Bizatihi insan olmakla alakalıdır. Mahremiyet sınır demektir ve insanın insan kalabilmesi, olgunlaşabilmesi için bir sınıra, koruyucu bir kabuğa ihtiyacı vardır. Günümüzde şeffaflık ideolojisi bu ihtiyacı reddediyor. Çünkü mahremiyet, sermayenin, enformasyonun ve iletişimin hızı önünde bir engel olarak görülüyor. Mahremiyetin zıddı olan şeffaflık, hukukta adaleti sağlayan ilkelerden biridir. Ama toplumsal ve bireysel hayatta şeffaflık, ahlaki bir benin oluşmasını engeller ve bir şiddete dönüşür. Müslümanlar mahremiyeti daha ziyade kadın bedeni ve kadının örtünmesi üzerinden tartışa geldi. Ama sadece buradan bakarsak, peçeli bir kadının sosyal medya hesabında gündelik hayatının bütün ayrıntılarını paylaşmasını nasıl yorumlayacağız? Mahremiyeti sadece cinsiyetle ve örtünmeyle bağlantılı düşünmek bu noktada hiç yardımcı olmadığı gibi bir körlüğe de yol açıyor. Mahremiyet bir anlamda kim kimi görebilir, kim kime ne ölçüde yakın olabilir gibi sorular üzerinden tanımlanabilir. Bu yönüyle modern dönemde mahremiyeti tanımlamak da korumak da aynı zorluklar barındırıyor. Mesela dijital gözetim öncesi zamanlarda kişinin kendisine kimin baktığını kontrol etmesi için kullandığı bir takım araçlar ve mekanizmalar söz konusuydu. Kapı, pencere, duvar, örtü, perde izleyiciye uzaktık. Bunlar mimari, mekansal sınırlardı. Günümüzde dijital gözetim sebebiyle kişi artık bu sınırlar üzerindeki kontrolünü kaybetmiş durumda. Görüntü ve ses kaydedilip tekrar tekrar izlenebiliyor. Belli bir izleyiciyi muhatap alarak yapılan bir konuşma, hiç bilinmeyen başka bir izleyici kitlesine ulaşabiliyor. Zaman da bir kontrol aracı değil artık. Çünkü aynı kayıt yıllar sonra da izlenebiliyor. Yani ben bana kimin baktığını bilmiyorum. Kendimle ilgili bilgi üzerinde bir kontrole sahip değilim. Bırakın örtünmeyi, kapılar ve duvarlar da artık beni korumuyor. Dijital gözetimin her yere nüfuz etmesi ve performans zorunluluğu sebebiyle kişinin kendi başına kalabildiği ya da kendisini sergilemek zorunda kalmadığı bir konumdan mahrumuz. Mesafenin mahremiyetin nasıl korunacağını bilmiyoruz. Bu yüzden adına ister dijital çağ ister network toplumu diyelim, günümüzde mahremiyeti yeniden konuşmamız gerekiyor. İnsanlar gözetlenmeye gönüllü olarak katkıda bulunuyorlar. Jung Chul Han. İçerisini dışarıdan ayıran bir duvar yok. Kendilerini özgürlük alanları olarak sunan Google ve sosyal ağlar, panoptik biçimlere bürünüyorlar. Bugün gözetleme genelde sanıldığı şekliyle özgürlüğe saldırı şeklinde gerçekleşmiyor. İnsanlar kendilerini daha ziyade gönüllü olarak teslim ediyor panoptik bakışa. Kendilerini soyarak ve teşhir ederek dijital panoptikonun oluşuna bilerek katkıda bulunuyorlar. Dijital panoptikondaki mahkum aynı zamanda hem kurban hem faildir. Özgürlüğün diyalektiği işte budur. Özgürlüğün kontrol olduğu ortaya çıkıyor. Çocuklarımız üzerinde her türlü tasarrufta bulunabileceğimiz bir eşya değil. Latif Karagöz. Aile içerisinde de bir mahremiyet söz konusu mudur? Ebeveynlerin çocuklara karşı bir mahremiyet sınırı var mıdır? Bu soruya hemen ve kesinlikle evet diyebiliriz. Aile içinde bir mahremiyet söz konusu olmalıdır ve bunun oluşması için de ebeveynlerin sınırlarını bilerek hareket etmeleri gerekmektedir. Bu çocuğundan yetişkinine kadar aile içindeki herkesin bir fert olarak şahsiyetine saygı duymakla ilişkilidir. Ferdiyet ve şahsiyet kelimelerinin altını bir kez daha çizmekte fayda görüyorum. Zira çocuklarımız üzerinde her türlü tasarrufta bulunabileceğimiz bir eşya değil, şahsiyetlerinin oluşmasına ve gelişmesine vesile olduğumuz emanetlerimizdir. Bu bilinç, ebeveyn ve çocuk arasındaki nitelikli bir sınırın oluşmasına da vesile olmaktadır. Böylece kendi sınırlarını bilen, başkalarının sınırlarına riayet eden, kendi sınırlarının ve başkalarının sınırlarının ihlal edilmemesi hususunda gayret sarf eden bir ferdin yetişmesi mümkün olabilecektir. Şahsiyet sahibi olarak işaret ettiğimiz nitelikte böylece oluşmaya başlamaktadır. Aile içinde, okulda, arkadaş çevresinde, iş hayatında görmeyi arzu ettiğimiz kişilerin yetişmesinde aile içindeki bu sürecin etkisinin çok büyük olduğunu söyleyebiliriz. Aksi takdirde daha bebeklikten itibaren olur olmaz yerlerde çocukların fotoğraflarının çekilip fütursuzca sosyal medya mecralarında paylaşıldığına ve çocukların birer popüler kültür nesnesine, malzemesine dönüştüğüne şahit oluyoruz. Bu andan itibaren mesele sadece ebeveyn ve çocuklar arasındaki bir sınır ihlali olmanın ötesine geçmekte, çocuğun yakın uzak fark etmeksizin çevresiyle arasındaki sınırların da aşınmasına neden olmaktadır. Aşınan sınırlar çocukların haklarının ihmalinden en kötü istismar durumlarına kadar uzanma riski barındırmaktadır. Soruya geri dönecek olursak, mahremiyet bilinci aile içinden başlamak üzere şahsiyet sahibi bir ferdin yetişmesinin en önemli aşamalarındandır. Dolayısıyla ailelerin önemli gündemlerinden biri olmalıdır. Bunun için ailelerin öncelikle bu farkındalığa sahip olmaları, bununla birlikte çocuğun gelişim dönemlerine uygun bir biçimde mahremiyet eğitiminin nasıl verileceğini öğrenmek üzere bir çabaya girişmeleri gerekmektedir. Burada dikkate değer bir husussa, mahremiyet eğitiminin yalnızca belirli bilgilerin çocuğa aktarılmasından ibaret olmadığıdır. Daha önemlisi bu bilgiyi edinen ailelerin çocuklarına örnek teşkil edecek davranışlarla onların sınırlarına ve şahsiyetlerine saygı gösterdiklerini çocuklarına hissettirmeleri gerektiğini de özellikle vurgulamak gerekmektedir. Mahremiyeti korumanın zorlaşmasında şehirlerin mühendislik ürünleri olarak değerlendirilmesi yatmaktadır. Alev Erkilet. Şehirlerin dönüşümüyle mahremiyet konusunda yaşanan sıkıntılar arasında bir bağlantı var mı? Kalabalık şehirlerde mahremiyeti korumak mümkün mü? mahremiyet konusunda yaşanan sıkıntıların yalnızca nüfus artışıyla ilişkilendirilebileceğini sanmıyorum. Neden derseniz, geçmişte de Müslüman toplumlarda nüfusu bugünkü bazı şehirlerden kat ve kat fazla olan şehirler mevcuttu. Amin Maluf'un Arapların Gözüyle Haçlı Seferleri kitabında anlattığına göre, Abbasiler döneminde Bağdat 1 milyon 150 bin ila 1 milyon 500 bin arasında nüfusa sahipti. Mekke, Medine, Kudüs, Bağdat, Kahire, Şam, Kurtuba, İstanbul gibi İslam medeniyetinin çiçeklendiği şehirlerde mahremiyetin korunmasını sağlayan nüfusun azlığı değil, toplumun ve şehrin üzerine kurulu olduğu değer sisteminin kendisiydi. Tevhidi ve hakikat arayışını kristalleştiren şehirlerin toplumsal hayatı da sadelik, ilahi, neşe ve fanilik bilinciyle birlikte çok kültürlülüğü ve mahremiyete saygıyı içeriyordu. Merhum Turgut Cansever Hoca'nın da sıkça verdiği bir örnekle mahremiyete saygıdan ne kastettiğimizi açıklamak isterim. Cansever'in aktardığına göre Osmanlı İslam şehirlerinde yeni inşa edilen bir evin pencereleri komşu evin içini ya da bahçesini görüyorsa bu mahremiyete aykırı sayılır ve o komşunun izni alınmadan eve pencere açılamazdı. Bu arada hem mahremiyete azami dikkat ve hürmeti hem de mahremiyet ilkesi dolayısıyla komşuların kendi evlerine pencere açmak için bile birbirleriyle istişare etmek durumunda olduğu müzakereye dayalı bir şehir modelini görmekteyiz. Demek ki mahremiyet meselesi niceliklerden ziyade nitelikle, prensiple, şehrin dayandığı değerlerle alakalı bir meseledir. Mahremiyeti korumanın zorlaşmasında şehirlerin bu mana temelinden koparak sadece mühendislik ürünleri ve rant kaynağı olarak değerlendirilmeye başlaması yatmaktadır. Gündelik hayatta riayet etmemiz gereken sınırlar dijital ortamlarda da geçerli. Mustafa Derviş Dereli. Aldığı meyveyi gazete kağıdına saran anlayıştan, sosyal medyada tüm özel hayatını ifşa eden bir mahremiyet algısına dönüş nasıl oldu? Bu dönüşümün sebepleri nelerdir? Hemen hepimiz sosyal medyadayız. Kabul edelim ya da etmeyelim, özellikle akıllı telefonlarla birlikte hayatımızın vazgeçilmesi haline geldi. Hem de pandemi öncesindeki gibi yalnızca gençlerin mecrası değil artık sosyal medya. Babaların, annelerin, dedelerin ve ninelerin de bir şekilde hesap açtığı, kullandığı, olup biteni gözlemlediği, eğlendiği, gelişmeleri takip ettiği ortamlar haline geldi. Çocukları da göz önünde bulundurursak, insanlık tarihi boyunca ilk kez bütün kuşakların medya ve iletişim teknolojileriyle hemhal olduğu bir çağdayız. Dijital mecralar, evet belki bu çağın önemli imkan alanlarından biri. Fakat unutulmamalıdır ki imkanları ve avantajlarından belki çok daha fazla tehditleri ve dezavantajları söz konusu. Bu açıdan çağımızda Müslümanların en büyük imtihan alanının sosyal medya olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Müslümanın imtihanı zaviyesinden konuya yaklaşımımızda karşımıza çıkan en tehditkar alansa hiç şüphesiz mahremiyet meselesi. Mahremiyet, sosyal medya bağlamında Müslümanın en fazla muhafaza etmesi beklenen, hassasiyet göstermesi gereken husus. Çünkü hiçbir medya aracı veya ortamı bilindiğinin aksine nötr değildir. Kendi teknik arka planı ve kültürel içerimleriyle kullanıcıların dünyasına dahil olur. Ve daha önemlisi, hemen her kullanıcıyı kendi vasatına çeker. Bundan dolayıdır ki pek çok kişinin paylaştığı içeriklerde mahremiyet anlamında farkına varmadan değişim ve dönüşüm yaşadığını, belli bir dönem için belki de eleştirdiği bir paylaşım türünü zaman içerisinde kendisinin de yaptığını gözlemlemek mümkün. Yeni doğan bir çocuğun yüzünden o güne kadar kamera kadrajına maruz kalmamış bir ihtiyara, ev içi hallerden aile üyelerinin neredeyse bütün yapıp etmelerine ve yedikleri, içtikleri, giydiklerine kadar hemen her şeyin sosyal medyada paylaşılması gerektiği fikrinden ve sosyal medyada paylaşılmayan bir şeyin gerçekte hiç yaşanmamış olduğu algısından artık vazgeçmemizin zamanı geldi. toplum olarak büyük bir kültürel gecikme yaşıyoruz. Teknoloji, maddi unsurlarıyla hayatımızı çepeçevre serdi. Fakat bu teknolojinin aile hayatımızdan kuşakların değişimine kadar meydana getirmekte olduğu köklü değişimlerin henüz farkında değiliz. Bu konuda özen göstererek birey düzeyinde, aile düzeyinde gerekirse küçük çözümler üreterek bunları hayatımızda uygulamaya gayret sarf etmeliyiz. Sosyal medya vasatına kendimizi teslim etmeden bu vasatı mümkün olduğunca yukarıya çekerek yeni bir kullanım pratiği geliştirmeliyiz. Aksi takdirde bütün argümanlarıyla meydan okuyan ve bu mecralarda kendimizi, ailemizi ve genç kuşakları kaybetmekle karşı karşıya kalabiliriz. Unutmamalıyız ki gündelik hayatta riayet etmemiz gereken mahremiyete dair dini, insani, toplumsal, her türlü sınır dijital ortamlarda da geçerli. Sadece aileyi saklayarak, gizleyerek ailenin mahremiyetini sağlayamazsınız. Mehmet Görmez. Mahremiyet kelimesi Türkçe'de anlam daralmasına uğramış çok önemli bir kavramdır aslında. Sadece aileyi saklayarak, gizleyerek ailenin mahremiyetini sağlayamazsınız. Mahremiyet kelimesi hürmet kelimesinden gelir ve mahremiyet kelimesi ailenin saygınlığı demektir. Haram kelimesi iki anlama gelir. Bazı şeyler kötü olduğu için haramdır. Bazı şeylerin haramlığı ise hürmettendir. Irz ve namus kavramları da Türkçemize neredeyse asli manasının çerçevesinin %90'ını kaybederek geçmiştir. Irz kelimesi aile için kullanılacaksa ailenin şeref ve onurudur, ailenin dokunulmazlığını ifade eder. Namus kelimesi Cenab-ı Hakk'ın aile için belirlediği bütün kurallardır. Meşhur bir söz vardır. Siz bana kelimeleri değiştirme yetkisini verin, ben size yeni bir dünya kurayım. Bu kelimeler anlam daralmalarına uğradıkları için pek çok yanlışlığı da beraberinde getirmiştir. Bir insan haya duygusunu kaybetmişse o insanın varlığıyla yokluğu arasındaki fark ortadan kalkmıştır. Bir ölü hükmündedir. Haya basit bir utanma duygusu değildir. Mahremiyet özün özüydü. Mustafa Kutlu. Çağımızda iletişim araçlarının göze hitap eden kısmında büyük bir atılım var. Görsel medya konusunda cilt cilt kitaplar yazılıyor. Görme duyusu diğer beş duyunun çok çok önüne geçmiş, ölçme ve değerlendirme de neredeyse tek kıstas olmuş. Ve pazarlama teknikleri işte bu yumuşak karnına vurgu yapıyor. Malı satmak için göstermek, bunu bir gösteriye dönüştürmek, mümkün olduğu kadar gösterişli kılmak her şeyin başında geliyor. İşte çağın ruhu denilen olguya yaklaşmak için bir ipucu. Oysa eski dünyada bu tür bir eylem en azından ayıplanırdı. Eski dükkanlarda vitrin diye bir şey yoktu. Alışverişte göz boyamaya kalkmak ahlak düşüklüğü sayılırdı. Metiye ve fahriye dahi küçümsenirdi. Mütevazı olmak esastı. Mahremiyet özün özüydü. Gösterme karşılığında teşhir kelimesi kullanılırdı ki bunun dahi dile düşürme şeklinde olumsuz bir manası vardı. Hele teşhircilik o tamamen sapma sayılıyordu. Dijital mahremiyet ailenin çocuğuna günlük hayatta sınırı öğretebilmesiyle doğrudan ilişkilidir. Müjde Yahşi. Çocuklar çok küçük yaşlarda telefon ve sosyal medya sahibi olmakta artık. Dijital mahremiyet noktasında çocuklar için nasıl önlemler alınabilir? Bu hususta çocuklara nasıl bir eğitim verilmeli? 2010 doğumlu oğlum tabletlerin ilk kez piyasaya sürüldüğü o yılda dünyaya gözlerini açtı. Hatta doğum hediyesi olarak Amerika'dan bir arkadaşım da ilk çıkan tableti oğluma hediye olarak getirmişti. Oğlum biraz büyüdükten sonra tableti ara sıra sınırlı ve kontrollü şekilde versem de tableti öyle sahiplenmişti ki süresi dolup elinden aldığımda iPad'im iPad'im diye ağlıyordu. Yani daha düne kadar bir önceki kuşaklar okul çağında akıllı telefonlarla yeni yeni tanışırken bir sonraki kuşaklar gözlerini tabletlerle açıp aslında çoktan dijital dünyanın kontrolüne girdi bile. Her çocuğun belli oranda kontrole, sınırlara, kurallara ihtiyacı vardır. Özellikle dijital medya platformları ve dijital oyunlar noktasında ebeveynin bu kontrolü elden hiç bırakmaması çocuğun sağlıklı ruhsal, kişilik ve kimlik gelişimi açısından kritiktir. Klinik olarak değerlendirdiğimde dijitalleşmenin artmasıyla gerçek yaşamda sosyalleşemeyen, iletişim becerisi ve ilişki kurma becerisi zayıf, depresif, agresif veya anksiyöz gençlerin sayısının da arttığını gözlemliyorum. Çocuğun dijital ortamda mahremiyet sınırlarını bilmesi ise ailenin çocuğuna günlük yaşamda sınırı öğretebilmesiyle doğrudan ilişkilidir. Sınırlarını bilen çocuk iç kontrol sağlayabilir, dürtülerini kontrol edebilir ve sağlıklı davranışlar gösterebilir. Bir de çocuğa verilen telefon, tablet ve bilgisayar hakkında birkaç kelam ederek sona geleyim. 3 yaşından önce kesinlikle çocuğu ekrandan uzak tutmak gerekir. Çocuk kontrolsüz dijital ortamda yalnız bırakılmamalıdır. Çocuğun odasında bilgisayar bulunmamalı, ortak kullanım alanında bulunmalıdır. Eğer çocuğa bir tablet alınacaksa, çocuğa ait bir tablet değil, eve ait bir tablet alındığı çocuğa belirtilmelidir. En azından 16 yaşına kadar çocuğa kendisine ait bir telefon verilmemelidir. Ulaşım sağlamak maksadıyla illa verilecekse kesinlikle ebeveynin kontrolünde bir telefon verilerek bu telefon bana ait, sana ulaşmak istediğim zamanlarda sana bunu emanet edeceğim şeklinde baştan anlaşma yapılmalı ve çocuğun kendisine ait bir telefonu olmadığı hatırlatılmalıdır. Çocuğa emanet edilen telefonun ebeveyn kontrol ayarları düzenlenmeli ve telefondan sosyal medya platformları kaldırılmalıdır. En azından 16 yaşından önce sosyal medya hesapları çocuğa açılmamalıdır. Ez cümle, sınır yasak ya da engel anlamına gelmez. Sınır, çocuğun dürtü mekanizmasının sağlıklı gelişebilmesini sağlayan ve çocuğun durması gereken yerde durmasını öğreten bir ihtiyaçtır. Hazzı öteleyen ve ebeveyninin koyduğu sınırlara uyum gösterebilen çocuk, dijital mahremiyet konusunda da kontrolü sağlayabilen çocuktur. Değerli dinleyenlerimiz, Genç Dergisi'nin Kasım 2023 sayısından derginin aynı zamanda kapak konusu olan, dosya konusu olan ifşa etme, edeni reddet, ne güzel şey mahremiyet başlıklı yazının ilk bölümünü paylaştık. Farklı isimlerden farklı görüşler paylaşılmıştı bu yazıda. İnşallah yarınki ikinci bölümde de bu görüşleri sizinle paylaşmaya devam edeceğiz mahremiyet hususunda. Böylelikle bu akşamlık da bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.